bir toplulukta biri çıkıp da kardeşler benim öğretimi izledin, yaşam biçimimi, ereğimi, imanımı, sabrımı, sevgimi, katlanışımı gördün dediği zaman bunun ne kadar doğru olup olmadığına sizler tanıklık edeceksiniz. Bu bir yerde de gerçekten cesaret işidir. Ama Pavlos 2. Timoteos 3. bölüm 10. ayette bunu diyor. Benim hayatımı izledin diyor. Yani gördün, bunlara tanıksın. Pavlos'un yaşamı, tutumu, eylemi herkesin denetimine, eleştirisine açıktır. Gizli kapaklı bir yönü yoktur. O kendi başarılarıyla ya da başka herhangi bir özellikle övünen biri değildir. Birçok yere Pavlos, benim gibi yapın, beni örnek alın dedi. Beni örnek alın çünkü ben Rabbimi örnek alıyorum dedi. Rab İsa Mesih'in yaşamı en parlak ve özenilir yaşam olduğu gibi, onu örnek alan inanlının da yaşamı örnek, etkileyici, yüreklendirici bir yaşam olur. Bu yaşamı izlemek yeter dostum. Onu anlatmaya bir sürü söz gerekli değil. Ne diyor Pavlos öz yaşam öyküsünü anlatırken? Ama sen benim öğretimi, yaşam biçimimi, ereğimi, imanımı, sabrımı, sevgimi, katlanışımı, saldırılara uğradığımı, işkenceler çektiğimi izledin, duydun. Pavlos burada 9 sözle kendi yaşam öyküsünü anlatmaya koyulurken sen benim hayatımı izledin diyor. Nedir onun ilki? Benim öğretimi izledin diyor. Bir zamanlar imanlıları Mesih'e karşı sövmeye zorlayan Pavlos bu kez Mesih budur diye kutsal kitaptan kanıtlar göstermeye başladı. Onun öğretisi hemen belirgin oldu, billurlaştı. Aydın okumuş Pavlos, aydın düşünür aklın imanına kavuştu. Mesih inancı değerli dostum, aydın aklın inancıdır. Mesih inancında varsayımcılığa, hurafeye, batılcılığa, boş inanca yer yoktur. Mesih inancı sağlıklı bir inançtır. İlk inanlılar kendilerini ayine törene değil, habercilerin öğretilerine verdiler. Bunda sürekli bağlılık gösterdiler. Yeryüzüne gelen en üstün öğretmen Rab İsa Mesih'tir. O Tanrı'dan gelen öğretmendir. Onun kutsal ruhu bugün yeryüzünde inanlıları eğiten yüce öğretmendir. İkincisi yaşam biçimi. Herkesin kendine özgü bir yaşam biçimi vardır. O bununla tanınır. Herkes yaşam biçimini seçer ya da o genlerden geçer. Herkesin yaşam biçimi başka başka ama Mesih bağlısının yaşam biçimi ondan esinlenir, onun yüceliğinden kaynaklanır. Üçüncüsü amaç ve erek. İnanlının ereği herkesin karşısında bir sunu niteliğini taşır. Bu bir amaçtır, gayedir, maksattır, hedeftir. Pavlos daha önce bizi kendi ereği ve kayrası uyarınca kurtardı, ereği uyarınca çağırdı. Mesih İsa'nın kişiliğinde Tanrı'nın saptadığı erek uyarınca oldu bu iş dedi. Her inanlı kurtarıcı Tanrı'nın amacı uyarınca seçilmiştir. Bu amacı bilmek, yaşamı onunla uyuma getirmek, Tanrı istimini benimsemektir. 4. İman. Tanrı sözü bize şöyle diyor. Gözlerimiz imanımızın önderi ve bütünleyicisi İsa'ya baksın. İmanımızı sadece O yeniler ve eskin işlerliğe çeker. Mesih İsa'ya bakmadığımız an Petros gibi suya batmaya başlarız. Dünya dalgaları içerisinde boğuluruz. Öyleyse iman ne yapar? 1. İman önümüzdeki umudu kanıtlar. 2. İman gemi demiri gibi cana güvenlik sağlar. 3. İman perdenin iç bölümüne Mesih'e kadar gider. İman kurtuluşun güvencesidir. 5. İman çetin durumlarda sağlam dayanıktır. 6. İman ruhsal savaşta en etkin destektir. Bu bölümde yenge kazanan inanlıların tümü örnek imanla üstünlük buldu. İmanın geçmişi, bugünü, geleceği vardır. Geçmişte kanıtlarla belirir, bugün göksel yengiyle, gelecekte beklenen yaşam ödülüyle. Rab İsa Mesih'i sevindiren en büyük etken imandır. Aynı biçimde Rab İsa Mesih'i en çok üzen etkenlerden biri imansızlıktır. hem İbranice'de hem de Yunanca'da iman ve sadık sözü aynı kökten türer. İbranice emun ya da emuna, Yunanca'da pistis ya da pistostur. Beşincisi, sabırdır ki bu tanrısal niteliktir. Rab sizlere karşı sabır gösterir diyor Petrus. İman yiğitleri bu üstün tutumla belirdi ve üstünlüğün gönencine geldi. Sabır, kutsal ruhun ürünleri arasında yer alır. Paulos, benim sabrımı da izledin diyor. Sonra katlanış. Sabır ve katlanış birbirine çok yakından iki sözcüktür ama birbirinden ayrı anlamları vardır. Sabrı Tanrı gösterir, insan gösterir. Sabır tanrısal niteliktir. İnsan tarafından benimsenmesi gereken niteliktir. Günahlı insandan gelen her tür kötülüğe, haksızlığa, adaletsizliğe sabırlı tutum takınmak. Seven Tanrı insanın günahını, söz dinlemezliğini sabırla karşılıyor. Yaraşan yargıyı hemen vermiyor. İnsan sabrını yitirir ama Tanrı yitirmez. Sevgi yedincisi. Sevgi Mesih inancının temelidir. Paulos, benim sevgimi her yanda izledin diye haykırıyor. Sevgi iletişim alanında en etkin yöntemdir. Sevgi yaşamın çetin koşulları altında bocalayanın yaşamını üstlenmek, bunu yaşamaktır. Sevgiyle eşit değer tutulabilecek erdem yoktur. Sevgi kutsal ruhun ürününün başında geliyor. Paulos sevgi ilkesini tüm yaşamına, her ayrıntıya uyguladı. Tüm insanlık ailesi ve herkes teker teker Tanrı sevgisinin odağıdır. Bu sevgi her can üzerinde odaklanmakta. Kanıtı her an karşımızdadır. Biz daha günahlıyken Mesih bizim yerimize öldü. Tanrı bize sevgisini bununla kanıtladı diyor Romalılar 5:8'de. Sevgi üç teklik, teklikte üçlük Tanrı'nın kişiliğinde görülür. Rabbin sevgisi Yuhanna 3:16, Mesih'in sevgisi Efesoslar 5:25, Kutsal Ruh'un sevgisi Romalılar 15:30'da görülüyor. Acıkınca karnımız zil çalar. Konuşmak isteyince boğazdaki ses telleri işlerliğe geçer. Yürümek isteyince ayak kasları hareket eder ve benzeri gibi. Ama sevgi böyle işlemez. Tanrı'dan kaynaklanan sevgi kutsal ruh aracılığıyla yüreklerimizde dolup taşar. Romalılar 5:5. Sekizincisi saldırılar. Haberci Paulos demek saldırıya uğramak demektir. Onun yaşamı sanki saldırılarla birlikte gitmekte. Uğradığım saldırıları, işkenceleri duydum diyor Paulus. Timoteos, haber gezilerinde Paulus'a yoldaşlık etmiş, saldırıların birçoğunu kendisi de çekmişti. Paulus bu durumu çok doğal sayıyor. Paulus bir vakitler kendisi en azgın saldırıcıyken bu kez saldırılara kendisi uğruyor. O madalyanın her iki tarafını çok iyi bilir. Bir zamanlar derin beğeniyle sürdürdüğü saldırılar zincirini kendisi taşımakta hem de severek. O güvenle şunları söyledi. Saldırıya uğrarken katlanıyoruz. Saldırılar altındayız ama yalnız bırakılmıyoruz. Budur haberci Paulos'un çeşitli saldırılar karşısında sağlıklı tutumu. 9. İşkenceler. Paulos şöyle diyor. Öyle sanıyorum ki içinde bulunduğumuz şu dönemin sıkıntıları bize açıklanacak olan yücelikle karşılaştırılmaz bile. Yine Paulos'un isteği Mesih'in çekmiş olduğu işkenceleri paylaşmaktır. Katlandığım işkenceler içerisinde sevinç duymaktayım diyor. Rab İsa Mesih'in bağlısı onun işkenceleriyle paydaşlığa çağrılmaktadır. Çekeceğin işkencelerden korkma. Ölüme dek güvenilir ol, sana yaşam tacını vereceğim diyor İsa Mesih vahiy 2:10'da. Böyle noktalar haberci Paulos 9 kelimeyle anlattığı öz yaşam öyküsünü. 2. Timoteos 3:11'de şöyle diyor. Uğradığım saldırıları, işkenceleri duydun. Antakya'da, Konya'da, Listra'da bana neler neler olduğunu, ne tür saldırılara uğradığımı. Yine de Rab beni bunların tümünden kurtardı. Timoteos, Paulus'un yolculuğunda çektiği acıları gördü. Bunlara tanık oldu. Galatya yöresinde olan Pisidya Antakya'sı, Konya ve Listra, Paulus'un 1., 2. ve 3. müjdeyi yayma yolculuğunda gittiği kentlerdi. Paulus Listra'dayken taşlandı, ölmüş sanılıp bırakıldı. Belki de gerçekten öldü ama Tanrı onu ölülerden diriltti. Pavlos Tanrı'nın bunu kendi yararına sağladığını söylüyor. Ama Rab beni hepsinden kurtardı. Timoteos'la ailesi önceleri bu yörede oturduğu için bunu bildi. 12. ayet, Mesih İsa'ya ait olup Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürmek isteyenlerin hepsi de zulüm görecek diyor. Mesih imanlısı olanın zulüm görmesi de doğaldır. İsa Mesih hiçbir zaman, değerli dostum, kolay bir yol göstermedi kendisine iman edenlere. Tersine, kendisine iman edenlerin büyük sıkıntılar çekeceklerini, hatta kendisi uğruna öldürüleceklerini belirtti. Bu sıkıntılardan, zulümden Pavlus payını aldı yeterince. Hatta yakında öldürüleceğini bile biliyordu. Şimdi de Timoteos'a ileride olacakları belirtiyor. Mesih İsa'ya ait olup Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürmek isteyenlerin tümü eziyet görecek diyor. Buna sen de hazır ol. 2. Timoteos 3.13 Ama kötü ve sahtekar kişiler aldatarak ve aldanarak gittikçe daha beter olacaklar. Sahtekar kişiler güvenilmez, aldatıcı kişilerdir. İnsanları yoldan saptırır, sonra da kendileri sapar. Daha önce de belirttiğimiz gibi, günümüzde inanlılar topluluklarında bile bu sahtekar insanlar inanlıları yanlış, sakat, çürük öğretilerle saptırmaya çalışmaktadırlar. Tanrı'nın bize verdiği aklı, vicdanı, mantığı, değerli dostum, kullanmalıyız. Her önüne çıkanın sözlerine, söylediklerine inanmamalıyız. Rabbin sözü elimizdedir ve her zaman ona dönmeliyiz, bu söze sarılmalıyız. Her zaman söylenenleri denek taşına vurmalı, Rabbin sözüyle karşılaştırmalıyız. Ancak o zaman sağlıklı bir yol izleyebilir, sağlam iman yaşamı sürdürebiliriz. Yine de şunu söyleyeceğim ki, inanlılar topluluğunun göğe alınmadan önceki zamanın görünümü budur. Böyle günlerde Tanrı'nın çocuğu ne yapmalı? Ama sen diyor, kimlerden öğrendiğini bilerek, öğrendiğin ve kanıtladığın gerçeklerde kal. Çocukluğundan bu yana kutsal yazıları biliyorsun. Mesih İsa'ya iman yoluyla seni kurtuluş için bilgili kılmaya yeterlidir bunlar. Sen ise öğrendiğin ve güvendiğin ilkelere bağlı kal. Çünkü bunları kimlerden öğrendiğini biliyorsun. Mesih İsa'ya olan iman aracılığıyla seni bilge kılıp kurtuluşa kavuşturacak güçte olan kutsal yazıları da çocukluğundan beri biliyorsun. 2. Timoteos 3, 14-15 Öğrendiğin, sonra iman ettiğin ve uğrunda elem acı çektiğin gerçeklerde kal. Kötülük, günah, imana yakışmayan bir şey seni alta çekmesin. Çünkü Timoteos ta küçüklüğünden beri kutsal yazıları öğrendi. Kimden? Anneannesinden ve annesinden. Listra'yı en azından iki kez ziyaret eden haberci Pavlos'un bu aileyi yakından tanıdığı bellidir. Belki de annesi ona ABC'yi öğretirken eski antlaşma yazılarını kullanıyordu. Çocukluğundan beri Tanrı sözünün etkisi altındaydı. Dünyadaki sapkınlığın tek ilacı, değerli dostum, Tanrı'nın sözüdür. Tanrı'nın çocuğu için tek başvuru kaynağı ve rehber Tanrı'nın sözüdür. Tek sağlam temel budur, değerli dostum. İnsanlar, en sağlam insanlar bile, öğretide en sağlam insanlar bile gün geçtikçe değişebiliyor. Ama Tanrı'nın sözü kalıcıdır. Bu yüzden Tanrı'nın çocuğu Tanrı'nın sözüne sarılmalıdır. Tanrı'nın çocuğu için tek başvuru kaynağı ve rehberi Tanrı sözüdür ve olmalıdır. Pavlos Timoteos'a öğrendiklerine uygun şekilde yaşamasını söylüyor. Onun annesi ve anneannesi Yahudiydi. Dolayısıyla Timoteos Tanrı sözünü duyarak büyümüştü. Seni bilge kılıp kurtuluşa kavuşturacak güçte olan Tanrı sözü. Görüyorsunuz değil mi? Tanrı sözünün önemini burada yine görüyoruz. Bu ne tür bir kurtuluştur? Timoteos zaten kurtulmuştur. Ancak kurtuluş 3 zamanla anlatılır. Geçmiş zaman, günahtan kurtuldum. Şimdiki zaman, günahtan kurtuluyorum. Gelecek zaman, günahtan kurtulacağım. Geçmişte kurtuluş bulduk. Mesih bizim için ölüme gitti. Ona iman etmekle ölümden yaşama geçeriz. artık yargı kalmamış olur. Mesih İsa'ya ait olanlara artık hiçbir yargılanma yoktur. Ayrıca kurtuluş bulmaktayız. Kurtuluşu bizde işlemektedir ve bu hayat bitene dek bitmiş, mükemmele ulaşmış olmayacaktır. Ancak geleceğe baktığımızda ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ne var ki Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz. Pavlos, kutsal yazıların yalnızca bize kurtuluş yolunu göstermekle kalmadığını, Tanrı çocuğu olarak ölümden yaşama geçmeyi ve sonsuz yaşama kavuşmayı, bu kötü dünyada da kurtardığını, bize gelişmenin yolunu açtığını söylüyor. Kanımca her birimizin sahip olduğu tek yardım, Tanrı sözünü devamlı olarak okumak ve çalışmaktır. Bu söz, Tanrı sözü, kutsal kitap, bizi Mesih İsa'ya olan iman aracılığıyla bilge kılıp kurtuluşa kavuşturacak güçtedir. Burada nasıl yaşamamız gerektiğini bilmek de bizi hikmetli yapar. Evet değerli dinleyicilerimiz, Pavlos Tanrı sözünün insanları bilge kılıp kurtuluşa kavuşturacak güçte olduğunu vurguluyor. Bunun anlamı, insanların kurtuluşu Tanrı sözü aracılığıyla öğrendikleridir. Aynı zamanda Tanrı sözü kurtuluş güvencesi veriyor. Buna dikkat edelim. Kurtuluşa iyi işlerle, vaftizle, ayinlerle, bir kiliseye üye olmakla, 10 emiri yerine getirmekle ya da bazı koşullara uymakla sahip olmuyoruz. Kurtuluşa Tanrı'nın oğlu İsa Mesih'e iman ederek sahip oluyoruz. Bu tamamen kayra aracılığıyla bize verilen bir armağandır. Seni bilge kılıp kurtuluşa kavuşturacak güçte olan sözü ne tür bir kurtuluş olduğunu irdeler. Gel ki Timoteos kurtulmuştu daha önce belirttiğim gibi ama kurtuluştan söz ederken bunu biraz daha açayım. Kurtuluşun 3 zaman biçimi olduğunu da bilmeliyiz. Geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman. Geçmiş zaman günahın cezasından kurtuldum. Şimdiki zaman günahın gücünden daima sürekli olarak yeniden kurtuluyorum. Gelecek zaman günahın varlığından, etkisinden tamamen kurtulacağım. Geçmiş zaman biçimi kurtuldum. Neden? Günahın egemenliğinden, yargısından, köleliğinden kurtuldum. Şu ayetler ilk aşamada günah için olan cezadan kurtulmaktan söz eder. Çünkü diyor Efesoslar 2:8'de, iman ederek kayrayla kurtuldunuz. Bu kendi başarınız değildir, Tanrı'nın armağanıdır. Kurtuluş değerli dostum Tanrı armağanıdır. Benden bir şey gelmiyor. Tanrı bana kurtuluşu armağan olarak sunuyor. Yani kurtuluş yolunu hazırlayan, kurtuluş için ağır bedeli ödeyen Tanrı'dır. Sonra da hazırladığı bu kurtuluşu getirip bize armağan olarak sunuyor. Biz de buna evet dedik ve kurtulduk. Hem de bu kurtuluş sonsuz kurtuluştur. İşte Tanrı'nın bu kurtuluşunu evet diyen kurtuluyor. Size bir armağan verip sonra da gelip onu geri isteyen biri oldu mu? Ya da siz birine bir hediye verdiniz, 1-2 yıl sonra da gidip ondan o hediyeyi istediğiniz oldu mu hiç? Ya da size 2 yıl önce bir hediye verdim ama şimdi sizin bazı tutumlarınız hoşuma gitmiyor, o hediyeyi geri ver. Söyler miydiniz? Kesinlikle hayır. Böyle bir şey olmaz. Hediye hiçbir zaman koşula bağlı olarak verilmez. Verildi mi geriye alınmaz. Armağan aldığın zaman bu tamamen sonsuza dek senindir. Kurtuldunuz diyor Pavlos ve hemen ekliyor. Bu kurtuluşa sahip olmanız kendi başarınız değildir. Tanrı'nın armağanıdır. Kurtuluş Tanrı'dan armağan olarak veriliyor dostum. İşte Tanrı sözünün, İncil'in müjdesi budur. Bunu alan da bu kurtuluşa sonsuza dek sahip oluyor. Yani bu kurtuluş onundur artık. Tanrı bizi yaptığımız işlere dayanarak değil diyor 2. Timoteos 1:9'da kendi ereği ve kayrası uyarınca kurtarıp kutsal bir yaşama çağırdı. Buradaki kurtuluşu kayraya bağlıyor. Tanrı kurtuluşu armağan olarak sunduğun için kayrasından dolayı, lütfundan dolayı onun kayrası Rabbi zorladı. Kurtarıcımız Tanrı iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı diyor Titos 3:5'te. Nasıl kurtardı? Yanıt, insana olan sevgisinden dolayı. Neden, niçin? Yanıt, merhametinden dolayı. Çünkü Titos da şöyle diyor. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü kutsal ruhun yenilemesiyle yaptım. Tanrı'nın sevgisi, kayrısı ve merhameti kurtuluş getirdi. Ve bu kurtuluşu da armağan olarak sundu ve sunuyor. Çaresiz olduğumuz için Rabbin merhameti kayrısı eyleme geçti ve kurtuluşu sağladı. Bu üç örnekte kurtuldu sözü geçmiş zaman biçiminde bulunuyor. 2. Şimdiki zaman biçimi kurtuluyorum. Kurtulduğum bir gerçektir. Bunun gerçek olması gibi şu da gerçektir ki ben gün be gün kurtuluyorum. Ben günahın yaraştırdığı yargıdan, mahvolmaktan, günahın getirdiği yıkımdan, uygunsuzluklardan, sevgisizlikten ve benzeri gibi kurtuldum. Romalılar 8:1'de Mesih'e iman edene yargı yoktur diyor. Romalılar 9:33 ve 10:11, 1 Petrus 2:6'da Mesih'e iman eden utandırılmayacaktır diyor. Romalılar 5. bölümde sık sık kurtuluş kesindir sözünü okuyoruz. Ama günlük olarak da kötü şeylerden kurtuluyorum. Günahın cezasından kurtuldum ama her zaman günahın oluşturduğu yıkımlardan, zararlardan, cezadan kurtuluyorum. Mesih'in çarmıhta sonuçladığı kurtulmalıkla kurtuldum. Aynı zamanda Mesih'in yaşamıyla ve onun babanın sağında benim için olan tanıklığıyla kurtuluyorum. Kurtuluş sözünün şimdiki zaman biçimi ayrılmayı kastediyor. Bütün günah ve lekelerden Tanrı için ayrılma olayı. 3. Gelecek zaman biçimi kurtulacağım. En sonunda kurtuluşun geleceğe yönelik bir bakış açısı vardır. Biz kurtarıcımızı yüz yüze gördüğümüzde günahın varlığından tamamen tümden kurtulacağız. Bedenlerimiz kurtulacak ve yücelecek. Aşağıdaki ayetler kurtuluşumuzun görkemli bir şekilde gelecekte nasıl yerine geleceğini açıklıyor. Vaktin önemini bilin. Artık sizin için uykudan uyanma saati gelmiştir. Çünkü şu anda kurtuluşumuz iman ettiğimiz o ilk günkünden daha yakındır. Romalılar 13:11. Ama biz gündüze bağlı olduğumuza göre ayık duralım. İmanın, sevginin savaş giysisini kuşanalım. Kurtuluş umudunun demir başlığını takalım. Çünkü Tanrı bizi öfkeli yargı için seçmedi. Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla kurtuluşa erişmek için seçti. 1. Selanikliler 5. bölüm. Mesih ise de nicelerin günahını taşımak için bir tek kez sunuldu. İkinci kezinde günah sorunu tümden çözüm bulmuş olarak Mesih tüm kurtuluşu getirmek için kendisini gözleyenlere görünecek. İbraniler 9:28. Mesih gelince değerli dostum bu kurtuluşun tüm kurtuluşu getirmek üç zaman biçimini tamamlayacak. Kurtuluşun birinci biçimi tamamlandı, kurtuldum. Bu kesindir. İkincisi de o gün tümlenecek. Şimdi tümlüğe, kusursuzluğa ulaşmak için gidiyor,